Ayrım 10. Hesaplaşma. Atakan Büyükdağ. Sayfa 167. 30. Bölüm. Her şey sizin elinizde. Skinnerland, İngiltere'den kendisine verilen haberi almış, Poulson ve ekibinin geleceği tarihi beklemeye başlamıştı. Sistem daha önce kendisine belirtilen şekilde işleyecekti. Poulson ve ekibini paraşütle bırakacak olan uçak Norveç semalarına gelip Skinnerland'ın ışıklandırarak belirlediği güvenli noktayı fark edecek ve tam orada paraşütçülerin atlamalarını sağlayacaktı. Peki ya Poulson ve ekibi uzak bir noktaya iniş yaparlar ve Skinnerland'ı bulamazlarsa? O da düşünülmüştü. Bu durumda da ekip abisi gibi kendisi de bir ajan olan Einar Skinnerland'ın Möss Gölü'ndeki barajda çalışan kardeşi Thorstein Skinnerland'ı bulacak ve ona şu soruyu soracaklardı. Aunty, Kirsty'yi tanıyor musun? Eğer hayır ama kardeşini tanıyorum cevabını alırlarsa bu doğru kişiyle iletişim kurdukları anlamına geliyordu. İki durumda da hedef Skinnerland ile temas kurmak ve İngiltere'den gelen komando ekibine iniş yeri belirlemekti. Komandolar indikten hemen sonra da gerekli hazırlıklar tamamlanacak ve komandolarla birlikte Nazilerin atom bombası projesine bir daha düzeltilemeyecek bir şekilde darbe vuracaklardı. Bu sırada istihbarattan da dikkat çekici haberler gelmeye başlamıştı. Vemork Ağır Su Tesisindeki Özel Operasyonlar Birliği ajanı üst düzey mühendis Jomar Brun ağır suyu sabote ederek suda köpüklenmeye yol açıyor ve bu şekilde Almanların siparişinin gecikmesini sağlıyordu. Suyun köpüklendiği haberini alıp Jomar Brun'u yanına çağıran tesis müdürü Henriksen bu durumu Jomar Brun'a sorduğunda ise Brun konu ile ilgili olarak sorun yapmaya gerek yok. Giriş suyunda oluşan bir problem bu. Kısa zamanda çözeriz diyerek sorunu geçiştirmeye çalışmıştı. Fakat Naziler aynı fikirde değildi. Durumun bir sabotaj olduğundan şüphelenip tesiste ciddi önlemler almaya başlamışlardı. Norveç'in işgaliyle birlikte tesise müdür olarak atanan Nazi yanlısı Bjørn Henriksen ise Jomar Brun'den zerre şüphe etmeyip onu sağ kolu olarak gördüğü için Jomar Brun'u çağırıp Nazilerin tepkisini kendisine anlatmış ve son günlerde yüksek konsantrasyon odasında nöbet tutan kişilerden bazılarını işten çıkaracağını belirtmişti. Ve buna ek olarak da Almanların siparişinde çok geciktik. Senin sevkiyat ile birlikte Berlin'e gitmeni ve Almanlar ile iletişim kurarak onlara üretimi daha da hızlandıracağımızı söylemeni istiyorum demişti. Sevkiyat ile birlikte Berlin'e giden Brun her ne kadar oradakileri zorlayıp "Sahi siz bu kadar ağır su ile ne yapıyorsunuz çok merak ediyorum" dese de Almanlar sırlarını saklamayı tercih etmiş ve amaçlarını açığa çıkarmamışlardı. Hatta bir de Brun'a her ne pahasına olursa olsun üretimi arttırmanızı istiyoruz. Burada tesisinizde kullanabileceğiniz ve ağır suyu normal suyun içerisinden daha hızlı ayrıştırmanızı sağlayacak bir teknoloji üzerine çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda bu teknolojiyi kullanan yeni tesisler açmanızı da isteyeceğiz. Para sorun değil, yeter ki hızlandırın demişlerdi. Brun'un verdiği bilgilere göre Almanlar hali hazırda ellerinde yarım ton ağır su bulunduruyorlardı ve diğer yarım ton da birkaç ay içerisinde Norveç'ten Almanya'ya sevk edilmeye hazırlanıyordu. Almanların toplam siparişleri ise 5 ton olmuştu. Peki tüm gelişmeler bu kadar mıydı? Tabii ki hayır. Tüm dünya ertesi güne uyanmadan Almanlar yeni bir şey keşfediyorlardı. ABD istihbarat ajanları da Almanya'nın nükleer silahlar üretecekleri bir tesis kurmayı planladıklarını öğrenmişlerdi. Bu da Almanların nükleer silahları çığır açan V-1 ve V-2 roketlerinin başlığı olarak üretebilecekleri anlamına geliyordu. İşte bu dünyanın sonu demekti. Almanya'nın 1942'nin Ağustos ayında tamamlayıp Aralık ayında tam anlamıyla test ettiği uzay çağı teknolojisi ile oluşturulan V-1 uçan bombası Almanya'dan otomatik pilot sistemiyle fırlatılıp kendi başına Londra'yı vurabiliyordu. İntikam silahları serisinin ilki Fergeltungswaffe 1 olan V-1 uçan bomba tarihteki ilk itici güç için pulse jet kullanan uçaktı. Yani V-1 hem bir uçak hem de bir bombaydı. Seyir füzelerinin atası olarak bilinen V-1 uçan bomba 2150 kilogram ağırlığı ile 600 ile 900 metre arasına kadar yükselebiliyor ve saatte 640 kilometre hıza ulaşabiliyordu. Ve şimdi bunun başına takılabilecek nükleer başlıklar söz konusuydu. İstihbaratı alan Amerikalılar korku dolu haberi hemen İngiltere'ye ulaştırmışlardı. Ama kabus bitmemişti. 3 Ekim 1942'de de Almanlar tarihin ilk uzun menzilli balistik füzesi olan V-2 roketlerini de test ettiler. 12.500 kilogram ağırlığa sahip olan ve sıvı füze yakıtı ile çalışan V-2 roketi 84,5 kilometre yüksekliğe çıkıyor, yani 100 kilometrelik uzay sınırını aşmasına 15,5 kilometre kalıyordu. Ve bunu saatte maksimum 5760 kilometre hıza erişerek yapıyordu. Bu mesafeden düşen V-2 roketi öylesine hızlı bir şekilde geliyordu ki hiçbir füze koruma sisteminin bu hızdaki bir füzeyi tespit edip de imha etmesi mümkün değildi. Almanlar 20 Haziran 1944'te 174.6 kilometreye ulaşan bir V-2 roketi havalandırarak V-2'ye atmosferi geçen ilk insan eli yapılmış nesne unvanını kazandırdılar ve uzay çağını resmen başlatmış oldular. Başarılı bir şekilde test edilen ve döneminin onlarca yıl ötesinde bir teknoloji ve mühendisliğe sahip olan V-2'lerin başına eğer nükleer başlık takılırsa gerisi İngilizlerin ve Amerikalıların hayal gücüne kalmıştı. Alman teknolojisi o kadar ileri bir konumdaydı ki karşı koymanın imkanı yoktu. Artık müttefikler için tek bir sonuç vardı. Ya Vemork yıkılacaktı ya da dünya. Ne yapıp edip hızlı bir şekilde tüm ekiplerin Norveç'e inmesi ve bu korku filmine son vermeleri gerekiyordu. 31. Bölüm Hardangervidda. 18 Ekim 1942 günü akşamı saat 6 olmuştu. Poulsson ve ekibi kendilerini alıp Norveç semalarına taşıyacak ve sonrasında da doğup büyüdükleri ülkenin uçsuz bucaksız Hardangervidda platosuna salacak olan 4 motorlu Halifax uçağını bekliyorlardı. Her zamanki gibi yine aynı hayalet havalimanının aynı yerinde umutsuzca oturuyorlardı. Poulsson rutini bozmadı, yine uçağı beklerken piposunu çıkarıp tüttürmeye başladı. İlk nefesi salar salmaz arkadaşlarına dönüp ''Pek heveslenmeyin, bence yine uçuş izni vermeyecekler.'' dedi. Haksız da sayılmazdı. İniş yapacakları yer sanki bu dünyadan değilmişçesine sürekli kar fırtınalarına maruz kalıyor. Bu nedenle de bir türlü uçuş izni alamıyorlardı. Defalarca bu havalimanının aynı yerinde beklemişler, her seferinde de olumsuz cevap almışlardı. Bugün de aynı cevapla ayrılmaları uzak bir ihtimal sayılmazdı. Öte yandan özel operasyon uçaklarının düşman uçaklarına yakalanmamak için ışıksız gitmeleri zorunluluğu, uçuşun sadece görüş kalitesinin üst düzey olduğu dönemlerde yapılabilmesini mümkün kılıyordu. Bu dönemlerde genellikle dolunay zamanları seçilirdi. Dolunayın ışığı temiz bir hava ile birleştiği zaman uçak ışıksız da yol alabiliyordu. Ama bu şartlardan herhangi birinin sağlanmadığı bir koşulda uçuşun gerçekleştirilmesi neredeyse olanaksız oluyordu. Hava güzel olsa bile eğer dolunay yoksa o gün uçuş izni alınamıyordu. Hem dolunay dönemi olmalı hem de hava görüş kalitesi açısından temiz olmalıydı. Poulsson ve ekibinin de dolunay zamanlarında şansları pek yaver gitmiyordu. Tam uçağa bineceğiz derlerken gelen bir hava durumu haberi tekrar geri dönmelerini sağlıyordu. Kjellstrup piposunu tüttürmeye devam eden Poulsson'a bakıp onun kötümser yorumuna cevap verdi.
''Pesimist olma, bugün uçacağız, bak gör.'' dedi.
Poulsson ve ekibi yine umutsuzca Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin herkesten gizlediği, dışarıdan bir çiftlik gibi görünen fakat aslında Özel Operasyonlar Birliği'nin hayalet uçuş sahası olarak görev yapan Thamesford Havalimanı'nda bu sefer de kalkmayacak diye düşündükleri Halifax'a biniş izni almak için beklerlerken Leif Tronstadt yanlarına geldi.
''Tronstadt, maalesef bugün de uçamıyorsunuz.''
Poulsson, ''Hayret, hiç şaşırmadım.''
Haugland, ''İşin kötüsü bundan sonra hava daha da kötüleşir. Ekim'in 18'indeyiz ve önümüz kış. Bahsettiğimiz yer de Kaliforniya değil, Norveç.''
Tronstadt, ''Evet, durum ciddileşiyor. Yukarıdan da baskılar var. Operasyonun bir an önce başlaması lazım. Umarım yarın hava açık olur. Yarın da dolunay var.''
Poulsson, ''Bizde bu şans varken.''
Ertesi günün buluşma yeri yine aynıydı. 18 Ekim akşamı saat 6'da Poulsson ve ekibi yine umutsuz bir şekilde hayalet havalimanı Thamesford'da umutsuzca biniş iznini beklemeye başladılar. Senaryo yine aynı başladı. İleriden Tronstadt yaklaşıyordu. Suratı yine asıktı. Bu surattan çıkacak cümleyi az çok tahmin eden Poulson tam ayaklanıp eşyalarını toplamaya başlamıştı ki o sırada da Tronstadt kendisinden beklenen cümleleri sarf etmeye başladı.
''Beyler, maalesef bugün gidiyorsunuz.''
Poulson kafasını bile kaldırmadan ''Ben biliyordum, yine aynı sonuç.'' dedi. Tronstadt ise gülerek ''Poulson, gidiyorsunuz.'' dedim deyince Poulson şaşkınlıkla kafasını kaldırdı ve yaklaşık bir saniye sonra da sevinç çığlığı attı. Bu sırada Haugland, Helberg ve Kjellstrup birbirine sarılmaya başlamıştı bile. Hemen eşyalarını sırtlarına yüklenen orman tavuğu operasyonu üyeleri önlerinde duran Halifax'a doğru koşmaya başladılar. Saat 7'de kalkış gerçekleşecekti, havada temiz görünüyordu. Ve Halifax havalandı. İçerisi biraz kasvetliydi ama eğitimde bu duruma da alıştırılmışlardı. Ne de olsa bu durumu bir kere yaşayacaklardı. 4 saatlik bu uçuşun sonrasında yaşayacaklarının yanında bu kasvetin esamisi bile okunmazdı. Bulutların üzerinde süzülen Halifax 4 saatin sonunda Norveç semalarına ulaştı. Aşağıda beliren bulutları delip geçen koca dağlar, tüm ülkeyi kaplayan beyaz örtü geldikleri yerin Norveç olduğunu kanıtlarcasına yerli yerinde duruyordu. Şimdi Hardanger Vidda'nın üzerine gelmişlerdi. Yani atlayış yerine. Bu kadar yükseklikten bile uçsuz bucaksız görünen bir arazi. Hem heyecan verici hem de korkutucuydu. Halifax belirlenen atlayış noktasına geldiğinde pilot kabin içerisindeki yeşil ışığı yaktı. Şimdi atlama zamanıydı. Önce Poulson ve ekibi paraşütleriyle birlikte atlayacaklar, ardından da pilot ikinci bir dönüş yapıp aynı noktaya ekibin ihtiyacı olan her şeyi, cephane, silah, erzak, uyku tulumu, çadır, radyo ekipmanı, kayaklar, barındıran konteynerlerini bırakacaktı. Ve tereddüt etmeden sonsuzluğa atladılar. Havadan zemine yaklaştıkça zeminin yukarıdan gördükleri kadar da düz olmadığını fark ettiler. Yerde buz çıkıntıları, üzeri karla kaplanmış kayalar ve çeşitli engebeler kol geziyordu. Ama olsun, her şeye hazırlıklıydılar. Ne olursa olsun bu operasyon gerçekleşmeliydi. Ekip aldıkları sıkı eğitimin verdiği tecrübe ile düşe kalka donmuş platoya iniş yaptı. Fakat etrafta Skinnerland'dan eser yoktu. Muhtemelen pilot atlama noktasını ya da zamanlamayı tutturamamıştı. Ve bu nedenle ekip Skinnerland'ın gösterdiği noktadan kilometrelerce uzakta bir noktaya iniş yapmıştı. Neyse onu daha sonra bulurlardı. Öncelikle sığınacak bir yer bularak hayatta kalmayı başarmaları gerekiyordu. Vemork'tan yaklaşık 160 kilometre ötede deniz seviyesinden de 1 kilometre yükseklikte bulunan Hardanger Vidda insan yaşamının neredeyse sıfır olduğu bir alandı. Sadece avcı barakalarının bulunduğu, dağların arasında yer alan bu Avrupa'nın en büyük platosu bünyesinde ne bir karayolu ne de bir tren yolu barındırıyordu. 5600 kilometre karelik bu platoda bir anda karşı konulmaz bir buz fırtınası çıkabilir, dakikalar içerisinde bir don oluşabilir ve takip eden kar fırtınası çevredeki her noktayı günlerce beyaz bir örtü ile kaplayabilirdi. Çocukluklarını burada geçirmiş olan Poulson ve Haugland bu senaryoyu çok iyi bildikleri için bütün konteynerleri bulmakla vakit kaybetmediler. Buldukları konteynerlerden temel ihtiyaçlarını alıp sığınacak bir yer bulmak için yola çıktılar. Ve kısa süre sonra buldukları büyükçe bir kayaya hemen sırtlarını yasladılar. Bu büyük kaya onları gece ayazından korurdu. Çadırlarını kurup içerisine uyku tulumlarını açtılar ve tulumların etrafını karla örttüler. Kar iyi bir yalıtkan olduğundan dolayı onları uyurken fırtınalardan ve aşırı soğuklardan koruyacaktı. Düzeneklerini kurduktan sonra bölgeyi en iyi bilen ekip lideri Poulson arkasına yaslanarak söze başladı. ''Evet arkadaşlar, şu andaki durumumuz en rahat durumlarımızdan biri. Çünkü henüz bir kar fırtınası ile karşılaşmadık. Birazdan uyuyacağız ve sabah kalktığımızda kar seviyesinin insan boyunda olma ihtimali var.'' Öncelikle kendimizi bu şartlara alıştırmamız lazım. Bu şartlar altında devam edemeyiz demek, istediğiniz her an daha da kötü şartlarla karşılaşacağımızı hatırlayın. Bence bu dönüşü olmayan bir yolculuk ama vatanın özgürlüğü için değer. Görevimiz bizden sonra gönderilecek olan komandolar için güvenli bir iniş yeri belirlemek. Komandolar geldiklerinde pilotlarının iniş yerini görebilmesi için kendilerine L harfinde bir ışık kümesi oluşturacağız.
L harfi İngilizce landing kelimesinden gelir ve iniş kelimesini simgeler. Bu iniş yeri için benden tavsiye almak istediklerinde ben Möss Gölü'nün yanındaki Skoland bataklıklarını önerdim. Vemork'un sadece 13 kilometre kuzeydoğusunda bulunan bu yer komandoların hızlı bir şekilde tesise ulaşabilmeleri için ideal yer. Ve bu yer şu andaki konumumuzdan 150 kilometre ötede bulunuyor. Yani epey bir yolumuz var. Komandoların gerçekleştireceği operasyonun adı ironik bir şekilde Freshman Operasyonu, yani Operasyon Acemi. Freshman Operasyonu gereğince bölgeye inen komandoları Vemork'a götüren rehber olacağız ve komandolar tesisi imha edecekler. Operasyon için herhangi bir dönüş planı sunulmadı, ben de sormadım. Az önce de belirttiğim gibi bu operasyonun bir dönüşü olabileceğini de sanmıyorum. Operasyon bir sonraki dolunay zamanı gerçekleşecek. Bu nedenle önümüzde 4 hafta var. Bu 4 hafta içerisinde önce 150 kilometre yol kat edip Skoland bataklıklarına gideceğiz ve buranın doğru iniş yeri olup olmadığına bakacağız. Eş zamanlı olarak ve yerel bağlantılarımızı kullanarak İngiltere'ye ve Vemork'ta olup bitenler hakkında istihbarat sağlayacağız. Tabii bu yolu kayaksız kat edemeyiz. Yarın ilk iş bütün konteynerlerimizi toparlayıp harekete hazır hale geçmek olmalı. Benim diyeceklerim şimdilik bu kadar. Hepimize hayatta kalma konusunda başarılar. Birbirleriyle biraz daha sohbet ettikten sonra arkadaşlarına iyi geceler dilediler ve sonu olmayan bir maceraya başlamak üzere uykuya daldılar. 32. Bölüm. Şimdi hapı yuttuk. 19 Ekim 1942 günü Hardangervidda'da hava hala güzeldi. Fakat ekibin büyük bir problemi vardı, kayaklarını bulamıyorlardı. Kayaklar kardan dolayı bulamadıkları konteynerlerden birinde olmalıydı ve kayakları olmadan Hardangervidda'da ilerlemek imkansızdı. Tek tek konteynerleri aramaya çıkan ekip koskoca bir gün boyunca kayıp konteynerleri bulamadılar. Muhtemelen gece yağan kar konteynerlerin üzerine örtmüştü. Bu nedenle yakınlarında olsa bile görünmüyorlardı. Koca bir gün boşa gitmişti. Dağı taşı aradılar ama bulamadılar. Poulsen yarın da bulamazsak bittiğimizin resmidir dedi ve derin bir kuşkuyla uykuya daldılar. Ertesi gün hava yine kendilerine göz kırpmıştı. Görüş mesafesi oldukça iyiydi. Bu sefer Poulsen işi riske atmamak için farklı bir talimat verdi. Daire çizerek ilerleyelim. Konteynerler, diğer konteynerleri bulduğumuz yerin çok uzağında olamaz. O alanın bir kilometre çevresindeki her noktayı daire çizerek tarayalım. Ben içten dışa doğru döne döne ilerleyeceğim. Siz de bir kilometrelik çaptan içe doğru birer metre ara ile döne döne ilerleyin. Bu dahiyane fikir sayesinde bir kilometre çaptaki her noktayı taramış oldular ve akşam saatlerine doğru kayıp konteynerlerin hepsini buldular ve tabii ki kayaklar en son buldukları konteynerden çıktı. Şimdi hareket edebilme şansları vardı. Sığınmak için hedefledikleri avcı barakası 30 kilometre kadar uzaktaydı. Şimdi kayakları ile bu mesafeyi kat edebilirlerdi. Ama tüm bu eşyalar ne olacaktı? Onun da çözümünü Poulsen önerdi. Hiç kimse Hardangervidda'da kış mevsiminde 30 kilodan fazla taşımamalı. Bu konteynerlerde de neredeyse toplam 300 kilo var. Bu nedenle biz kısa mesafelerle ilerleyeceğiz ve 30'ar kilodan biraz daha fazla yükleneceğiz. İlk 30 kiloları taşıdıktan sonra onları bırakıp yüksüz bir şekilde geri döneceğiz ve bu sefer de geride bıraktığımız diğer yükleri alıp ilk yükleri bıraktığımız yere ilerleyeceğiz. Aynı yolu iki kere kat ederek biraz yorulacağız ama hedeflediğimiz yere gidene kadar bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. 21 Kasım günü iki ileri bir geri giderek 30 kilometre ötedeki sığınağa doğru kaymaya başladılar. Yolculuk burada da bitmiyordu. Sığınak sadece belirli bir süre dinlenecekleri bir mola yeriydi. Hedefledikleri yer ilk iniş yaptıkları yerden 150 kilometre ötedeydi. Önlerinde daha çok uzun bir yol vardı. Zorlu yolculukların ardından nihayet ilk sığınağın bulunduğu mevkiye ulaşmışlardı. Ama ortada sığınak yoktu. Muhtemelen sığınağın sahibi olan avcı bu ahşap barakayı başka bir yere taşımıştı. Poulsen'un yerinde olmayan barakayı görünce verdiği tepki tüm durumu özetliyordu. Şimdi hapı yuttuk. 10. Ayın sonu. Sayfa 180.